Kapalı havalara, soğuk günlere veda. Taptaze bahara ise merhaba. Tabiat aylar süren uykusundan uyanıyor, dönüşüyor ve yenileniyor. Sen de doğayla birlikte değişmeye ve yenilenmeye ne dersin? Merak etme, yalnız değilsin. Bu değişim yolculuğunda Hayvel, uzman psikologlarıyla her zaman yanında.
Ne? Neden? Nasıl? Bu bilgiyle ne yapacağım? Tanrı öldü. Postmodernizmden ne anlamalıyız gerçekten? Nedir bu diyalektik dedikleri? Sanırım ben bir at sineğiyim. Varoluşunun hakkını ver. Gerçeklik gerçeklikten sürüldü. Üzerimde yıldızlı gök, içimde ahlak yasası. Dünyaya fırlatıldık.
Varlığımızı anlamlandırmaya çalıştığımız bu podcast serisinde bu bölümün konuğu rehber düşünürümüz M.Ö. 429-347 yılları arasında Atina'da yaşamış Platon. Alfred Whitehead'in oldukça ünlü bir sözü var. Tüm Batı felsefe tarihi Platon'a düşülen dipnotlardan ibarettir diye. Whitehead bu sözüyle ne demek istiyor? Yani 2500 senelik felsefe tarihi boyunca hiçbir düşünür Platon'un felsefesinin bir adım ötesine gidemedi mi demek istemiş. Yoksa antik Yunan felsefesinden günümüze değin, felsefenin tartıştığı belli başlı soruların aslında ilk kez Platon'da mı sistematik hale getirildiğini kastediyor. Evet, ikincisi gibi. Çünkü Platon'un öğretisi, birazdan da anlatacağım ve anlayacaksınız ne demek istediğini Whitehead'in, öylesine büyük ayrımlar yarattı ki kendisinden sonra gelen her düşünür Platon'dan taraf olsun veya olmasın bir şekilde onun öğretisiyle hesaplaşmak zorunda kalıyor. Ama ben onun felsefesinden bahsetmeden önce, tırnak içinde birdenbire hardcore felsefe yapmadan önce biraz Platon'un hayatından bahsetmek istiyorum. Çünkü hayatı ve yaşamış olduğu bazı deneyimler aslında onun felsefe ile ilgilenmesine yol açıyor ve öğretisini de büyük ölçüde etkiliyor. Kişilerin hayatından yola çıkarak felsefesini anlamak her zaman yaptığım bir davranış değil ama gerçekten bazı düşünürler için önemli. Platon ya da Nietzsche gibi. Platon, M.Ö. 429 yılında Atina'da doğdu. Ailesi Atina yönetiminde rol almıştı. Hatta öyle ki baba tarafından soyu Atina'nın son kralı olan Kodros'a, anne tarafından ise ünlü yasa koyucu Solon'a kadar uzanıyor. Bu bilgi bizim için şu yüzden önemli. Platon ve onun içinde bulunmuş olduğu soylular sınıfı Atina yönetiminde daha önceden söz sahibiydi. Platon soylular sınıfına mensup. Fakat sonrasında Atina'ya demokrasinin gelmesiyle birlikte artık orta sınıfa mensup şarap tüccarları, dericiler, dokumacılar gibi insanlar da ne oldu? Yönetimde söz hakkı kazandı. Ve bu durum sonucunda da soylu sınıfı yönetimde güç kaybetti. Hem Platon hem de genel olarak aristokratlar haliyle bu durumdan rahatsızlık duymaya başladılar. Ve bu rahatsızlığın üzerine Platon'un siyasete atılmasını beklersiniz zaten. Ailesi de tam da aslında ondan bunu beklerken Platon siyasete atılmak yerine felsefeye yöneliyor başlangıçta. Çünkü tanık olmuş olduğu iki tane olay onun hayatını ve düşüncelerini kökten değiştiriyor. Bunlardan ilki Peloponnesos Savaşı, İkincisi ise Sokrates'in idamı. Sokrates'in idamından Düşünürlerle Düşünüyorum serisinin son bölümünde zaten bahsetmiştik. Bu bölümde biraz daha yer yer alıntılar yapacağız. Öncelikle şu savaşı konuşalım. Peloponnesos Savaşı. Platon'un savaşın yıkıcı sonuçlarını görmesi, savaş süresince demagog yöneticilerin başta olması, dahası ard arda geçen vasıfsız yöneticiler ve en nihayetinde demokrasinin Sokrates'i idama mahkum etmesi gibi böylesine kötü kararlar vermesi elbette siyasi yaşantıda büyük bir hata olduğunu düşünmesine yol açtı. Bu yüzden Platon demokrasiden nefret etti. Hatta demokrasiye direkt karşıydı. O yüzden onu felsefe yapmaya iten temel motivasyon devlet ve toplum ile ilgili kaygılar. Çünkü o, kendi zamanındaki bütün devletlerin kötü bir şekilde yönetildiğini fark ediyor ve sonrasında felsefe sayesinde ideal bir devlet yönetimi ortaya koymaya çalışıyor. Burası gerçekten önemli bir vurgu. Platon'un felsefesini anlamak için yapılması gereken ilk şey, onun en temelde bir siyaset filozofu olduğunu unutmamak. Biz felsefede sistem filozofları deriz bazı filozoflar için. Sistem felsefesi şöyle bir şey. Ortaya koymuş olduğunuz varlık, siyaset, etik, sanat, bütün felsefi alt öğretiler birbiriyle ilişki içerisindedir. Kapalı bir sistem gibi. Mesela Platon'un da varlık hakkında söylediklerinden yola çıkarak sanat hakkında ne düşüneceğini dahi çıkarsayabilirsiniz. Burada şunu düşünmek gerekiyor. Platon'un varmak istediği şey zaten siyaset, değil mi? Siyaset felsefecisi demiştik. O halde ideal bir toplum nasıl olmalı sorusuna yönelik bir felsefi sistem kurmaya çalışacak. Peki bunu nasıl yapacak? Şimdi şunu düşünelim. Bir noktada sürekli değişen toplumsal bir hayat var. Her şey oluş içerisinde, değil mi? Doğruluk denen şeyden çok da bahsedemiyoruz. Çünkü yine geçen bölümlerde konuştuğumuz sofistler insanın her şeyin ölçüsü olduğunu söyleyecek kadar ileri gittiler. Böyle bir durumda siz idealden, doğrudan, haktan, adaletten söz edemezsiniz. Çünkü her şey görelidir. Eğer elimizde böylesine genel geçer mutlak bir hakikat yoksa, hangi ölçüte göre Sokrates'in idamının yanlış veya doğru olduğunu söyleyeceğiz? Platon hem Sokrates'in hem de aslında Herakleitosçu Kratilos'un öğrencisi. Hatırlarsanız Herakleitos'ta değişmeden kalan tek şeyin değişimin kendisi olduğunu söylemiştim. Herakleitos'un ardından giden Kratilos da şöyle diyor. Her şey değişir. Hiçbir şey olduğu gibi durmazsa bilgiden söz edilemez. Şimdi Platon, Kratilos ve Herakleitos'tan bunları aldı, değişimi kabul etmiş oldu. Elbette toplumsal yaşam içerisinde, gündelik pratiklerimiz içerisinde bir değişiklik var, değil mi? Bir dönüşüm var. Ama Platon aynı zamanda Sokrates'in de öğrencisi. Bu defa Sokrates'ten öğrendiği şey ise ahlaki tümeller, ahlaki yasalar. Adalet, erdem, iyilik gibi genel geçer evrensel kavramlarımız var. Şimdi Platon'u hiç okumadığınızı, Platon hakkında hiçbir fikrinizin olmadığını farz ediyorum. Sadece Platon'un yerine koyun kendinizi. Bir tarafta değişen, yanıltıcı bir oluş var. Toprağa tohum atıyorsunuz, o filizlenmeye başlıyor, büyüyor ve ölüyor. Sonrasında güzel, iyi, kötü dediğimiz şeyler sürekli değişiyor. Yani oluş var, gündelik yaşamın o kaotik oluşu. Ama bir tarafta da mutlak bir tümele ihtiyacınız var. İyinin ne olduğu ya da iyinin ne olması gerektiği gibi. Eğer Platon siz olsaydınız bu ikisini nasıl bir araya getirirdiniz? Platon der ki, içinde bulunduğunuz, etrafınızı saran, gördüğünüz, deneyimlediğiniz, kokladığınız ve tattığınız dünya gerçek değildir. Çünkü gerçek dediğimiz şey değişime tabi olmamalıdır. Neyi deneyimlersem deneyimleyeyim, sürekli olarak kendini değiştirip bambaşka bir şeye doğru evrilirken, o şey hakkında nasıl kesin bir yargıya ulaşabilirim ki? Eğer ki ben kesinliği tesis etmek istiyorsam, ortaya mutlak bir bilgi koymak istiyorsam, değişen dünyaya değil, değişmeden kalan dünyaya yönelmek durumundayım. İşte tam da bu noktada Platon, insanı sersemleştiren ve daha sonraki bütün felsefe tarihini de baştan aşağı değiştirecek o ayrımı yapıyor. Görünüş ve gerçeklik. Burası öylesine önemli ki, Platon'u yeteri kadar anladığınızda veya onunla en azından bir tanışıklık kurduğunuzda, var olan bütün fikirlerin bir şekilde Platon'la ilişkili olduğunu fark ediyorsunuz. Bizim bugün deneyimlediğimiz görünüşler ve yanılsamalar dünyası ise gerçeklik aslında iki farklı düzeyde var oluyor demektir. Bunu biraz açalım. Başlangıçta anlamamış olabilirsiniz. Hiç sorun değil. Daha açık bir hale getirmeye çalışacağım. Yeni tanıştık Platon'la da hazır. Biraz imgelerden faydalanalım yine. Kağıda bir daire çizelim. Ve sonrasında dünya üzerinde insanlık tarihi boyunca çizilmiş olan bütün daireleri düşünelim. Her daire birbirinden biraz farklıydı ve her bir daire aslında tam olarak mükemmel değildi. Çünkü bir dairede kenarların her bir noktasının merkeze eşit uzaklıkta olması gerekir, teoride. Teorideki bu bilgiye karşın çizilen hiçbir daire tam olarak bu şartı sağlamaz aslında. O halde ortaya şöyle bir resim çıkıyor. Bir, biçim kazanmış, bizim yaptığımız ya da deneyimlediğimiz daire var. Ama bir de daire idesi, daire ideası, daire kavramı var. Ne oldu? Ortaya bir ikilik çıkmış oldu. Ya da başka bir örnek daha, bu podcast deneyiminden çıkartalım bu örneği. Ben şimdi çam ağacı diyeceğim. Çam ağacını düşünelim. Bu podcast'i dinleyen binlerce kişi o veya bu şekilde bir çam ağacı hayal ediyor. Ama her birimizin hayal ettiği çam ağaçları birbirlerinden farklı aslında. Ya da bir ormanda yürüyorsunuz, gördüğünüz çam ağaçları da birbirlerinden farklıdır. Ama biz yine de ona bir çam ağacı demeye devam ederiz. Sonrasında çınar ağacını gördüğümüzde de bu bir ağaç diyoruz mesela. Az önce çam ağacı olan şeye de ağaç demiştik. Ben size bir ağaç çizin desem de her birimizin ağacı tam olarak birbirinin aynısı olmayacak. Kimileri çam çizecek, kimileri çınar çizecek, kimileri söğüt çizecek. O halde tikel ağaçlar birbirlerinden farklı olsa da bizim hala onlara ağaç dememizi sağlayan bir şey var değil mi? Bir ağaç özü var. Farklı ağaçlar hayal ediyorum, farklı ağaçlar deneyimliyorum, farklı ağaçlar çiziyorum ama hala onlara ağaç diyorum. O zaman soru şu, her bir deneyimimizde fiziksel ağaç nesnesi değişiyor olmasına rağmen tüm bu tek tek ağaç nesnelerine eşlik eden, hatta onları zaten tam da bu ağaç nesnesi yapan bir ağaç kavramı olması gerek değil mi? İşte Platon buna ağaç ideası der. Ne oldu yine? Görünen ve gerçek olan birbirinden farklı oldu. Gördüğüm ağaçlar, bir de ağacın kendi gerçek ideası. Bir örnek daha verelim, biraz daha da zorlaştıralım. Sanki az önce çok kolaymış gibi. Ama her birimize daha yakın bir örnekten yola çıkalım ve güzelden bahsedelim. Biz gündelik hayatımızda deneyimlediğimiz bazı şeylere güzel deriz. Mesela güzel bir çiçek, güzel bir kadın, güzel bir erkek, güzel bir davranış görürüz. Aslında bu deneyimlediğimiz şeyler hiçbir zaman tam olarak güzel değildir. Neden? Çünkü hiçbir şey mükemmel değildir. Dahası güzel olan şeyler bile giderek bozulabilir. Biz mutlak olarak mükemmel, tam, en ideal güzeli hiçbir zaman deneyimlemedik aslında. O yüzden Platon diyor ki, içinde bulunduğumuz bir görünüşler dünyası varsa, yani bizim deneyimlediğimiz görünüşler dünyası var, bir de bu görünüşler dünyasını mümkün hale getiren, onları deneyimlememizi, onları anlamlandırmamızı sağlayan idealar dünyası olmalı. Tam olarak idealar dünyası demiyor ama ben şu an böylesi bir ayrımdan gitmenin daha anlaşılır olduğuna inanıyorum. Çünkü burada bahsettiği şey kavramlar, soyut kavramlarımızın kendisi. Buraya bir parantez açacağım. Rönesans'ın üstadlarından bir tanesi Raffaello'nun Atina Okulu adlı bir freski var. Atina Okulu freskinde Platon ve Aristoteles yan yana duruyorlar. Platon sağ elinin baş parmağıyla gökyüzünü gösterirken Aristoteles yeryüzünü gösteriyor. Bu tablodan yola çıkarak genellikle biz şöyle düşünürüz. Platon bu dünyanın ötesindeki başka bir dünyaya işaret ediyor. Böyle ahiret gibi bir şeyden bahsediyor gibi düşünürüz. Bununla ilgili Twitter'da başka bir görsel görmüştüm. Aslında daha capsvari bir şeydi. Platon'un eliyle gökyüzünü değil de insanın kafasını gösterdiği bir versiyonu vardı. Aslında böyle olmalıdır diye. Çünkü buradaki idealar dünyası yeryüzünün dışında uzay zamanda var olan başka bir dünya olmaktan ziyade kavramsal bir alan, kavramlarımızın kendisi. Kafamızın içinde de olmaları oldukça olası. Çünkü mantıken bu dünya nerededir, ne zaman ortaya çıkmıştır gibi sorular yanlış olacak. Zaman ve mekan, nerede ve nasıl, ne zaman gibi soruları fiziksel dünyaya dair. Oysa Platon'un söylediği şey zaten fizik dünyanın ötesinde, mantıksal olarak ona önceliği olan kavramsal temelden bahsediyoruz. O halde görünüşler ve idealar dünyası birbirinden farklı, gerçekliğin iki özgül düzeyi haline geliyor. İçinde bulunduğunuz dünya gerçek mi? Hayır değil. Bu gerçekliğin iki özgül düzeyinden yanılsama olan hali. O halde gerçek olan idealar aslında bütün şeyleri mümkün kılan, onlara formunu kazandıran, bir nevi mantıksal önceliği olan rehberler gibi. Ünlü diyaloglarından biri olan Phaidon da şöyle diyor zaten, üzerlerinde kendinde gerçek mührünü vurduğumuz her şeyin ideaları vardır. Bu noktada bölümü ufak bir ara verelim, sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.
Nerede olduğun değil, neye ihtiyacın olduğu önemli. Hayvel tüm mesafeleri ortadan kaldırıyor, sana ve zamanına değer veriyor. Online terapide 5 yıllık deneyimi ve bünyesinde yer alan 1000'i aşkın yetkili uzman ile Hayvel ihtiyaçlarına özel terapi hizmetini sana sunuyor. Açıklamada yer alan linkten Hayvel uygulamasını indirebilir, ücretsiz ön görüşmelerle bu bahar yeni bir sene merhaba diyebilirsin. Üstelik bu yolculuğa çıkarken kullanabileceğin POD10 indirim kodunu da unutma.
Merhabalar, ben Cengiz Çalışkan. Bir kısmınıza göre Bebar Bilim. POD B Media ile birlikte hazırladığımız şovumuz hiçbir şey tesadüf değil de bizi bugüne getiren tüm bilimsel, kültürel, toplumsal dönüm noktalarına doğru yola çıkıyoruz. Hadi sakın kulaklıkları.
Buraya kadar anlattıklarımı daha açık kılmak için yeniden kişisel hayatlarımıza dönelim. Mesela çok yakın bir arkadaşınızın dostum dediğiniz bir insanın size yanlış yaptığını düşünün. Yaptığı hareketin yanlışlığını veya doğruluğunu hangi ölçüde göre değerlendirirsiniz? Dostluk ideyasına göre. Eğer böylesi rehber ideyalarımız olmasaydı, dostluk ideyası olmasaydı, Platon'a göre deneyimlerimizi değerlendirmemizin imkanı olmazdı. Bunu neyin ne olduğunu kıyaslayabileceğiniz bir ölçüt, bir cetvel gibi de düşünebilirsiniz. Platon'a göre kedi, ağaç, masa gibi nesnelerin, cesaret, adalet, iyilik gibi etik değerlerin bir ideyası var. Neredeyse her şeyin bir ideyası var. Ama neredeyse her şeyin dedim. Çünkü mesela bir Dilara ideyası yok. Yani bir yerlerde Dilara'nın mükemmel formu yok. Platon'a göre özel şeylerin ideyası yoktur. İnsan ideyası vardır. Oğulcan Şevval Dilara ideyası yerine doğrudan insan, insanlık ideyası var. Aynı şekilde kötü, çirkin, bayağı şeylerin de ideyası yok mesela. Çünkü bunlar mükemmellik formları değil mi? Kötülük, çirkinlik, bayağılık, güzellikten, iyilikten, o mükemmellikten yoksun olmak, onun eksik olması anlamına geliyor. Burada anlamamız gereken temel noktaya gelelim. Kendisinden sonraki felsefe tarihinde de oldukça etkili olan bir nokta. Ne dedik? Platon görünüşleri ve ideaları ayırdı. Bir idealar dünyası var dedi. İçinde yaşadığımız dünya, oluşun olduğu dünya sadece bir görünüş, bir yanılsama dedik. Hani Truman Show'da Truman bir dünyanın içerisinde yaşıyor. O aslında görünüşler dünyası, onun hakiki olmadığının farkında değil. Sonrasında merdivenlerden çıkıyor ve gerçek dünyaya gidiyor. Platon'un söylediği şeyin böyle olduğunu düşünüyorsak biraz yanılırız. Elbette Truman Show'daki fikir tamamen Platon felsefesinden türetilmiş durumda. Yani bizi saran içerisinde yaşadığımız dünyanın bir görünüş olduğunun farkında değiliz. Kutsal alegorilerdeki o merdiven metaforuyla birlikte bir çeşit aydınlanma ve yükselmeyle biz hakikate erişiyoruz. Tamam ama Platon şunu demiyor. Hadi bu dünyadan kalkalım, çıkalım, başka bir dünya var, oraya gidelim, orada hakikatler var. Değil. Ya da şunu düşünürsek de yanılırız. Sanki biz hep birlikte oturduk, konuştuk, tüme varımsal sonuçlar elde ettik, dilde bazı kavramlar ürettik. Mesela ben size desem ki bir sürü tek tek kediler var değil mi? Farklı farklı tekil kediler var. Bu kedilerden bağımsız olarak bir de bizim bunlara kedi dememizi sağlayan bir kedi kavramı var desem, ne dersiniz? Ya Dilara, bu dilsel bir ifade. Dildeki bir kavram dersiniz. Ama bu çok modern bir düşünce. Buna anakronizm denir, tarihte hata yapmak. Bizler 2022'deki modern zihnimizle birlikte geriye dönüp M.Ö. 5. yüzyılda yaşamış Platon'u eleştirirsek bu biraz haksızlık olur değil mi? Platon'un bahsetmiş olduğu idealar salt zihinsel süreçlere ait değil. Birlikte oturduk ve dildeki kedi kavramından söz ediyor değiliz. Kedi ideasının kendisinde bir realitesi var. Çünkü varmaya çalıştığımız yer şurası. Zihinden bağımsız olarak, mutlak olarak var olması gerekiyor bu kavramın. Eğer az önce söylediğim gibi hep birlikte insanlığın bir araya gelerek oluşturduğu kavramlar olsaydı bu idealar, ideaların varlığı bize bağlı olurdu, insan zihnine bağlı olurdu. Bu Platon'un kabul edebileceği bir şey değil. O zaman üstü, insanların zihninden bağımsız olarak, değişmeden kalan, hiçbir şeye bağlı olmayan, kendi kendine var olan hakikati arıyor. Daha önceki konuştuklarımızla birlikte düşünürsek felsefe tarihinde nereye geldik? Platon'a kadar var olan bütün filozoflar arkelerden bahsetmişti ve bu arkeler maddi varlıklardı. su gibi, ateş gibi, değil mi? Oysa Platon'un burada bahsetmiş olduğu kavramlar tinseller, tinsel kavramlar. Onun bu düşüncesiyle ortaya çıkan yarığı düşünebiliyor musunuz? O maddenin ötesinde, maddeden bağımsız, gayri maddi bir varlıktan söz ediyor. Eğer ki idealar madde dışı yani tinsel şeylerse, zaten onların da nerede olduğunu sormak çok anlamsız olacak. Maddenin dışında bir varlık alanı olduğunu söylemek, hatta onun da hakikat olduğunu söylemek felsefe tarihini geri dönülmez bir biçimde değiştiriyor. Buraya kadar anlattığım şeyleri daha anlaşılır kılmak adına Platon çok güzel bir örnek veriyor. Ben de ona başvuracağım. O meşhur mağara alegorisi. Truman Show örneğinde verdiğim şeyin tekrar burada da ortaya çıktığını görebiliriz aslında. Platon bir mağaradayız demiyor mesela. Mağara alegorisi, yani bu bir benzetme. Yeraltının derinliklerinde bir mağara düşünün. Orada elleri zincirlenmiş tutsaklar var. Bu tutsaklar karşısındaki duvardan başka hiçbir şey göremiyorlar. Bu tutsakların arkasında ise onları tutsak kılan kişilerin duvarda yaptıkları gölge oyunları var. Ve bu gölge oyununu tesis etmek için de ateş ve ateşin ışığını kullanıyorlar. Elleri zincirli tutsaklar bütün ömürleri boyunca yalnızca gölgeleri seyrediyorlar ve gölgelerin gerçek olduğunu düşünüyorlar. Çünkü başka bir şey deneyimlemediler aslında. O gölgelerin onlara gerçek olduğu söylenmiş. Şimdi tutsaklardan birinin zincirlerinin çözüldüğünü ve arkasındaki ateşe doğru döndüğünü hayal edin. Ne olur? Önce gözleri kamaşır ve ne olduğunu anlayamaz. Ama daha sonra yavaş yavaş anlar ki öncesinde gördüğü şeyler aslında ateş sayesinde duvara yansıyan gölgelerden başka hiçbir şey değildir. Platon bu mağara alegorisi aracılığıyla bize şunu söyler. Bizim bugün içerisinde bulunduğumuz ve gerçek olduğunu düşündüğümüz dünya mağaradaki yanılsamalardan daha fazlası değildir. Biz aslında o mağaradaki zincirlenmiş tutsaklarız. Eğer gerekli özveriyi, cesareti göstererek mağaradan dışarı çıkabilirsek, Truman Show'da olduğu gibi gerçekliği kavrayabiliriz. Platon'a göre mağaradan dışarı çıkmaya cesaret ederek gerçekliği kavrayabilecek kişiler ise ancak filozoflar. Filozoflar gerçekliği kavradıktan sonra yeniden mağaraya dönecek, diğer tutsaklara bunların sadece birer gölge ve yanılsama olduğunu anlatacaktır. Bu mağara alegorisi hem Platon'un varlık felsefesini, ontolojisini ortaya koymuş oldu, hem de hakiki varlığa nasıl ulaşabileceğimiz konusunda bize bir yol sundu. Yani bu da epistemolojisine denk düştü. Platon'un felsefe tarihi boyunca tartışılacak ikinci büyük ayrımı oluşturduğunu görüyoruz. Rasyonalizm ve empirizm tartışması, akılcılık, deneyicilik. Tamam, ortada bir hakikat, bir varlık var ama ben bu varlığa, bu hakikate, bu aydınlanmaya nasıl gideceğim? Rasyonalizm, bilginin mutlak kaynağının akıl olduğunu, akılcı bir metotla ulaşılabileceğini düşünür. Empirizm ise deneyimin ötesinde kalan herhangi bir şey olmadığını, bu yüzden doğru bilginin ancak deneyimler aracılığıyla elde edileceğini düşünür. Biz mağaranın içerisindeki tutsaklarsak ve her şey bir yanılsamadan ibaretse, yani bu fiziki dünyadaki her şey bir yanılsamadan ibaretse, nasıl dışarı çıkarak gerçekliği fark edeceğiz ki? İşte bu kısmı da açıklamak için Platon, Devlet'in 6. kitabında bir çizgi analojisine başvuruyor. Tekrar bir benzetmemiz var. Ona göre çizginin en altında, hiyerarşik olarak en düşük seviyede sanı var. Sanı, yanılsamalar gölgeler dünyasına dair. Yani görünen dünya. Bizler gerçeklik sandığımızda aslında sadece bir sanıya sahibiz. Bizim gerçek olduğunu düşündüğümüz şeyler, ortaya koyduğumuz bilgi sadece bir sanıdan ibaret. Bu sanının üst seviyesinde hiyerarşik çizgide yukarı doğru yükseldiğimizi düşünün. Bu kısımda ise inanç var. Bu canlı varlıklar nesnelere yönelik bir inanç. Etrafımıza baktığımızda bir insanın, bir hayvanın, nesnenin var olduğunu düşünüyorum. Böyle bir inancım var ama bu da hala hakikatin kendisi olmaktan oldukça uzak. Bu noktada dikey çizgiye bir de yatay çizgi ekleyelim. Görünür dünyanın ötesinde kalan kavranabilir dünya seviyesine çıktık. Kavranabilir dünya bazı çıkarımlara dayanıyor aslında. Diğer fiziki dünya ile ilişkim deneyimlerde, tıpkı empiristlerin söylediği gibi. Gördüğüm, dokunduğum, kokladığım, tattığım şeyler. Ama Platon bunların tamamının değişime tabi olduğu için gerçek olmadığını savundu. Bu durumda görünür dünyanın ötesinde kalan kavranabilir hakiki dünyaya nasıl ulaşacağım? Ancak akılla, değil mi? Bu konuda Platon'un bize verdiği örnek ise matematik ve geometri. Matematik ve geometriyi birlikte düşünelim. 2 artı 2 4 eder. Her zaman, her yerde, değil mi? Bütün insanlık için 4 eder. Değişmeden kalan bir hakikati var. Matematik, geometriyi neyle yaparsınız? Deneyimlerinizle değil, akılsal çıkarımlarınızla yaparsınız. O halde Platon'un ulaşmaya çalıştığı kesinlik, hakikat, matematik geometri türünden bir varlık olmalı. Sayıları, oranları doğrudan göremeyiz veya hissedemeyiz ama biliriz. Görmek ve bilmek arasındaki ayrımın farkında mısınız? Görmek dediğimiz şey deneyimlerimize dayanırken, bilmek dediğimiz şey akli yetilerimize dayanır. Bu yüzden duyumsama ile deneyimlerimiz ile akli yetilerimizi kullanarak yapmış olduğumuz kavramayı da birbirinden ayırdı. Platon zaten bütün ayrımların başladığı kişi. O yüzden ne zaman ki bir yerde görünüş ve gerçeklik ayrımının yapıldığını fark ederseniz anlayın ki o konunun Platon ile bir ilişkisi var. Platon'u bu kadar önemli yapan başka bir madde ise öğrenme meselesi. Eğer biz deneyimlerimiz aracılığıyla bir şey öğrenemiyorsak, orada değişmeden kalan sabit idealar varsa biz bir şeyleri nasıl öğreneceğiz? Yani deneyimlerim aracılığıyla görerek bir şey öğrenemiyorum çünkü zaten bu yanılsama. Platon bu defa Menon diyaloğunda şöyle söylüyor. Öğrenmek hatırlamaktır. Biz bir şey öğrendiğimizi zannettiğimiz sırada aslında yeni bir şey öğrenmiyoruz. Ne demek bu? Zaten ruhumuzda var olan bir hakikati fark ediyoruz Platon'a göre. Çünkü böylesi bir hatırlama söz konusu olmasaydı, dünyasal tecrübelerimiz aracılığıyla bir şeyleri öğreniyor olurduk. Oysa dünyasal tecrübenin yanılsamalara dair olduğunu söylemiştik. Platon'un bunu kabul etmesini bekleyemeyiz. Deneyi dışladı. Bu yüzden Platon'un söylediği şey ondan sonraki yüzyıllar boyunca tartışılacak. Hatta sonrasında John Locke'un da söylemiş olduğu zihin boş bir levhadır, tabula rasa argümanıyla da tam bir çatışma içerisinde. Ben yeni bir şey öğrendiğimi zannettiğimde sadece ölümsüz ruhumda zaten var olan bir hakikati hatırlıyor oluyorum. Bu dünyadaki dünyasal deneyimlerim aracılığıyla hiçbir şey öğrenmem mümkün değil, yanılsamalara mahkumum. Platon'un yapmış olduğu tüm bu ayrımlar burada da bitmiyor. Bundan bir sonraki bölümde konuşacağımız Aristoteles'e de ilham veren bir kısım var. Sonrasında da bütün ortaçağı kasıp kavuracak bu konu tümeller tartışması. Az önce anlattıklarımın tamamının deli saçması olduğunu düşünebilirsiniz. Yani kedi dedin, ağaç dedin, daire dedin, iyi dedin, hoş dedin ama bunlar sadece dilsel kavramlar. Bunlar kavram dünyasında, başka bir realistik dünyada var değiller. Bizler bu kelimeleri oluşturduk Dilara diyorsanız, Platon'a karşı çıkıyorsanız merak etmeyin sizinle aynı şeyi düşünen pek çok insan var. Burada kalmayacak konu. Platon'dan hemen sonra gelen Orta Çağ'daki bazı düşünürler Platon'la tam da bu söylediğim sebeple karşı çıkacaklar. Bunlara nominalistler yani adcılar diyeceğiz. Onlara göre Platon'un öğretisinde çok büyük hatalar var. Platon tümellerin nasıl mümkün olduğunu anlamadığı için böylesi bir yere gidiyor. Çünkü alt tarafı aslında bazı dilsel kavramlardan söz ettik. Dediğim gibi bütün ayrımları başlatması sebebiyle felsefe tarihinin tamamının ona bir dipnot olduğunu söyleyebiliriz. Ama bu Platon'u haklı, söylediği her şeyi de doğru yapmıyor. Yine de bu görünüş, gerçeklik meselesi sadece felsefeyle de sınırlı kalmıyor. Bahsettiğim gibi sinemaya, sanata, edebiyata her yere ulaşmış durumda. Çünkü o felsefe tarihinde ilk kez kavramlara, tümellere, gayrimaddi olana dikkat çeken düşünür. Buraya kadar bahsettiklerim onun sadece varlık ve bilgi konusunda söylediklerinin böyle çok kaba taslak bir bölümü. Detaylara çok daha fazla giremiyorum tabii burada. Bu ve benzeri tartışmalar sadece 2500 yıl kadar sürecek. Biz de sadece 40 bölüm daha konuşacağız. Ah Platon, ah diyerek bitirmek istiyorum bu bölümü. Gelecek bölümde ise Platon'un öğrencisi, en büyük rakibi ve ezeli düşmanı Aristoteles olacak. O bölüme kadar meraklı kalın.
Bir süredir çok stresliyim. İçimde bir sıkıntı var. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum.
Kendini iyi hissetmeye bugünden başla. Online terapide 5 yıllık tecrübesi ve 500 binin üzerinde kullanıcısıyla Hayvel'le terapi yolculuğuna başla. Hadi kendi baharına rahat ve ferah bir adım at.